Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ejru Şems'e 21 Ferverdin 1400 Hicri Kameri, 27 Şaban 1442 ve miladi 10 Nisan 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız Haba Havaldere ve Siyasi Rumlerinin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Yüz Yıl Yüz Gelişme, Meyve ve Sebzelerle Yakından Tanışalım, Uluslararası Hukuk Açısından Şeyh Süleyman'ı Suikast isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
Seyit Abbas Erakçı nükleer anlaşmanın yolu Amerika'nın yaptırımları tamamen kaldırmasına bağlıdır dedi. Bağdır İlke'nin yaptırımların İranların milli kararlılığına karşı koyma gücünün olmadığını söyledi. Güney Kore Başbakanı İran'ı ziyaret edecek. Siyonist rejim İsrail, İran'ın füze savunma programı hakkında iddialarını tekrarladı. Rus yetkili Kuzey-Güney koridorundan malların intikaline Süveyş kanalından daha hızlı olacağını bildirdi. Amerika'nın Irak Büyükelçisi, Irak'taki Büyükelçiliği kapatmak niyetinde değiliz dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı nükleer anlaşmanın yolunun Amerika'nın tüm yaptırımlarını kaldırmaya karar vermesi için güçlü bir siyasi iradeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Seyda Basırakçı, nükleer anlaşma ortak komisyonunun Viyana'daki toplantısının ardından dün yaptığı açıklamada bu komisyonu oluşturmanın amacı İran ile diğer konsey üyeleri arasında İran'ın nükleer anlaşmaya dönüşü ve Amerika'nın yaptırımları kaldırması konusunda müzakere yapmaktır, dedi. Seyda Basırakçı, nükleer anlaşmaya göre Amerika'nın yaptırımları kaldırmak zorunda olduğunu belirterek, son 4 yılda Trump yönetiminde uygulanan tüm yaptırımlar hepsi tamamen kaldırılmalıdır, dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı yol boyunca pek çok sorun yaşansa da müzakere atmosferi olumlu ve yapıcı, dedi. Irakçı, tüm yaptırımlar kaldırılırsa İran'ın taleplere karşılanacak ve İran'ın nükleer anlaşmaya dönmenin de yolu açılacaktır, dedi.
Avrupa Birliği'nden nükleer anlaşma ortak komisyonu koordinatörü, Viyana zirvesinde yaptırımları kaldırması konusunda özel görüşmeler yapılması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrico Mora, Viyana toplantısının sona ermesinin ardından dün bir bildiri yayınlayarak yaptırımları kaldırılması ve İran nükleer anlaşmasının uygulanmasına ilişkin özel görüşmeleri yararlı ve verimli niteledi. Mora bildiride, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na dönüşü ve etkili uygulaması sağlayacak mekanizmalar da nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısında tartışılacak ve önümüzdeki hafta Viyana'da tekrar bir toplantı yapılacak dedi bildirdi. Toplantıda Amerika'nın nükleer anlaşmaya muhtemel bir geri dönüşünün boyutlarının da ele alındığı belirtildi. Çin'in Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Çin'in ve nükleer anlaşmanın tüm taraflarının İran'a yönelik tek taraflı Amerikan yaptırımlarından endişe duyduklarını ve bu yaptırımların bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. El Arabiye televizyon kanalında dün verdiği haberde ortak komisyon toplantısına katılan Amerikan heyetinin önümüzdeki hafta Viyana'ya döneceğini ve İranlı yetkililerin yaptırımların kaldırıldığını onayladıktan sonra Viyana'da Amerika ile herhangi bir doğrudan veya dolaylı istişareyi reddedeceğini bildirdi.
İran'ın Avrupa Birlik Misyonu Uluslararası Af Örgütü'nden yasa dışı Amerikan yaptırımlarının günlük yaşamlarında yaptırımların ve virüs tehdidinin gölgesini bırakan 80 milyondan fazla İranlının hayatları üzerindeki yıkıcı etkilerini rapor etmesini istedi. İran'ın Cuma günü bildirdiğine göre Avrupa Birliği'ne giden İran heyeti, koronanın yayılmasını ve tek taraflı Amerikan yaptırımlarına gerekçe göstererek geçen yıl İran halkı yasa dışı Amerika yaptırımları nedeniyle virüsün hızla yayılması ile boğuştu dedi. İran heyeti Amerika'nın İran aleyhindeki yaptırımlarından dolayı İran'ın yabancı bankalarda sermayelerinin ilaç ve aşı alımında ödemelerin Amerika'nın tehdit ve yaptırımları ile karşılaştırıldığını bildirdi. İran temsilciliği bu bakımdan ise İran'ın tıp ve sağlık alanında halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ekonomisini güçlendirmek amacıyla Dünya Para Fonu'ndan kredi talep ettiğini ama Amerika tarafından engellendiğini bildirdi. Sağlık personelinin fedakarlıklarına atıfta bulunan Avrupa Birliği'ndeki İran heyeti, İran'ın yasa dışı Amerikan yaptırımlarının ezici baskısı altındaki sağlık ve sağlık personeli salgınla mücadele yükünü üstlendi ve küresel ölçekte en çok can kaybını verdi, dedi. İran heyeti burada Uluslararası Af Örgütü'nden Amerika'nın yasa dışı yaptırımlarından günlük yaşamlarında yaptırımların ve virüs tehdidinin gölgesine düşüren 80 milyondan fazla İranlıların hayatları üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında bir rapor hazırlamasını istiyoruz, dedi.
İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Ali Bagrekeni yaptırımların İranlıların milli kararlarına karşı koyma kabiliyetinin olmadığını söyledi. Ali Bagrekeni, İran halkının nükleer teknolojiye ulaşmasının ve bu alandaki ilerlemesinin yıl dönümü münasebetiyle dün bir tweet atarak şöyle yazdı. 9 Nisan, Büyük İran milletinin nükleer teknolojide çekirdeğin bilgi, teknoloji ve endüstrisine sahip olma hakkını en üst düzeye çıkarma iradesinin sembolüdür. İranlı yetkili ayrıca beyaz sırayda hüküm süren her canlı tehditlerin ve yaptırımların İranlıların dini inancına, ulusal kararlılığına ve devrimci cihadına dayanabileceğini bilmelidir, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Güney Kore Başbakanı'nın İranlı yetkilileriyle görüşmek ve ikili konulara görüşmek üzere 11-12 Nisan'da İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Güney Kore Başbakanı Chung Sik-hoon'un İranlı yetkililerle İran Merkez Bankası'ndan Güney Kore'de bloke edilen varlıkları konusu da dahil olmak üzere ikili meselelere görüşmek üzere Tahran'a geleceğini belirten Hatipzade görüşmenin 11 ve 12 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Hatipzade ayrıca yolculuğun detaylarını tamamlamak için her iki tarafta teknik koordinasyon üzerinde de çalışıyor diye ekledi. Güney Kore Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'ye ilaveten İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya girecektir. Bu ziyaret kapsamında Güney Kore liderinin devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin baş danışmanı Ali Larijani ile de görüşmesi de bekleniyor.
Siyonist rejim İsrail'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi dün Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta İran'ı konseyin 2231 sayılı bildirisini ihlal etmekle suçladı. Fars Haber Ajansı'na göre Gilad Erdoğan mektupta İran'ın füze savunma programının 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararı hükümlerini ihlal ettiğini iddia etti. Siyonist rejimin temsilcisinin komik açıklamasında İran İslam Cumhuriyeti'nin yakın zamanda nükleer savaş başlığı taşıyabilen bir dizi balistik füzeyi test ettiğini de iddia etti. Gilad Erdoğan bu saçma iddiası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer faaliyetlerinin barışçıl yapısını ve İran'ın ajansa bağlılığını defalarca onayladığı bir zamanda yapılıyor. Terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce İran'ın nükleer silah üretmeye çalışmakla suçlanmıştı. Terör rejimi İsrail'in dünyayı yok edebilecek yaklaşık 300 nükleer savaş başlığına sahip olduğu bildiriliyor. İşgalci rejim İsrail şimdiye kadar Amerika ve Batılı devletlerin desteğiyle nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamayı reddetti.
İslam mezheplerine yakınlaşma koruma genel sekreteri İran ve Irak halkları arasında birlik ve beraberlik artırılmasına dair çabaları överken Irak'ın düşmanların fitnesinden kurtulma çabalarını da değerli ve önemli olarak takdir etti. İran'ın Cuma günkü haberine göre Hamid Şehriyari İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesinin mütevellilerinden Ayetullah Şeyh Mehdi Kerbela ile yaptığı görüşmede İmam Hümeyni'nin hayatı boyunca ve ayrıca Ayetullah Hamine'yi liderliği döneminde İran'da ve dünyada Müslümanlar arasında birlik ve beraberlikten daha önemli bir konunun olmadığını fitneler karşısında direnmenin de düşmanları zelil ettiğini söyledi. Şehriyari İslam ülkelerinin bölünmesi İran ve Irak halkının her zaman karşı çıktığı sömürgecilerin hedeflerinden biridir dedi. Bu görüşmede Ayetullah Şeyh Mehdi Kerbela'yı da herkes mezheplerin yakınlaşması ve birlik oluşturmak için her türlü çabayı göstermelidir dedi. Şehriyar ayrıca Kerbela dini mercilerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Taki müderrisi ile yaptığı görüşmede şunları kaydetti. Dini otoriterler değerlerin güçlendirmesinde ve aşırılıktan kaçınmada ve birbirlerini kabul etmede kültürel ve ekonomik düzeyde olduğu gibi önemli bir role sahiptir dedi. Ayetullah Seyyid Muhammed Taki müderrisi de İslam ülkelerinde bölünmeler ve kanlı çatışmalar yaratmak amacıyla düşman komplosuna karşı uyarıda bulunurken bu komplolarla başa çıkmanın da yolu bölge milletlerinin birliği ve direniş ve mücadeledir dedi.
Rusya Devlet Demiryolu Şirketi Başkan Vekili Alexey Shilo, Fars Körfezi ülkelerinden Kuzey-Güney yoluyla mal transferinin Süveyş kanalından iki kat daha hızlı olduğunu söyledi. Alexey Shilo, dün yaptığı açıklamada Kuzey-Güney uluslararası rota üzerinden Fars Körfezi ülkeleriyle Avrupa arasındaki kargo transferinin Süveyş kanalı üzerinden iki kat daha hızlı olduğunu bildirdi. Rus yetkili Hazar Denizi kıyısındaki Rusya'nın Urla Limanı'nın hazır olduğunu ve yükün kuzey-güney geçişi çerçevesinde bu güzergah üzerinden taşınabileceğini kaydetti. Şilo, kuzey-güney geçişinde demiryolu taşımacılığı sektöründe Reşt Astara ile Astara arasında demiryolu bağlantısında bir sorun olmadığına dikkat çekti. Kuzey-güney koridoru Doğu Yarımküre'de Hindistan'dan başlayıp İran ve Rusya üzerinden Kuzey Avrupa ülkelerine uzanan stratejik bir rotadır.
Mısır, Türkiye ile normalleşme sürecini askıya alma kararı aldı. Uzun bir süreden beri Türkiye-Mısır arasında devam eden ilişkilerde normalleşme görüşmeleri Mısır tarafından geçici olarak durduruldu. Russia Today'in internet sitesine göre bazı Mısırlı kaynaklar Türkiye'nin paralı askerlerini Libya'dan çekmekte gecikmesi olarak nitelendirilen görüşmeler nedeniyle görüşmelerin ertelendiğini bildirdi. Habere göre El-Sisi hükümeti de Türkiye ile Kahire'de yapılan büyük ölçekli bir toplantıyı Nisan ayı sonuna kadar erteledi. Kaynaklar Mısır-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik görüşmelerin askıya alınmasını Mısır'ın taleplerinin hızla yerine getirilinceye dek devam edeceğini söyledi.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr TR adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 305.103 COVID-19 testi yapıldı. 55.791 kişinin testi pozitif çıktı. 253 kişi daha yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2408 oldu. Toplam test sayısı Türkiye'de 40.994.845'e ulaştı. Vaka sayısı 3.745.657. Ağır hasta sayısı 2658 oldu. Koronavirüs vakalarında ve can kaybında ciddi artış devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayını hareketliliği azaltarak fırsata çevirmeliyiz dedi. Aşılamada son durumu da anlatan Koca, Haziran'da 40 yaş, Temmuz'da 20 yaş üstüne aşılamış olmayı amaçladıklarını bildirdi.
Amerika'nın Irak Büyükelçisi Biden yönetimine Bağdat'taki büyükelçiliğini kapatmak niyetinde olmadığını ve diplomatik misyonu sürdürmeyi devam edeceğini söyledi. Ruda web sitesine göre Amerika'nın Irak Büyükelçisi Matthew Tuller, Irak hükümetinin Bağdat'ın yeşil bölgesine roket saldırılarının tekrarlanmasını önlemek için iyi önlemler aldığını söyledi. Irak'taki Amerikan Büyükelçiliğinin kapatılmasıyla ilgili olarak Tuller, herhangi bir niyet olmadığını ve mevcut Amerikan yönetiminin yalnızca diplomatik yollara odaklandığını söyledi. Ayrıca Bağdat'ın yeşil bölgesindeki Amerikan Büyükelçiliğini hedef alan grupların Irak hükümetini hedef aldığını iddia etti. Irak'taki Asayib Ehlul Hak hareketinin genel sekreteri Kays el-Hazali dün Amerikan askeri varlığının gerçekten sona ereceğini kanıtlamak için pratik eyleme ihtiyacımız var. 2500 Amerikan askeri makul bir programla ayrılmalı dedi.
Yemen ordusu güçleri ve halk komiteleri Marib'de ilerledikleri bir sırada işgalci Suudi koalisyonun savaş uçakları eyalete yönelik ağır bombardıman saldırısı düzenlediler. El Mesire kanalına göre direniş güçleri Marib cephesinde ilerlerken Suudi savaş uçakları Marib şehrinin batı kesimini ağır şekilde bombaladı. Yemenli direniş güçleri son haftalarda Marib savaş sırasında büyük saha kazanımları elde ettiler. Bu arada Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Abha Havaalanı'na yönelik askeri hedeflerin hedef alındığını duyurdu. Yahya Seri, bu operasyonda Kasıf 2 uzun menzilli İHA'ların kullanıldığını söyledi.
Birleşmiş Milletler, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid, Al Maktum'un kızı Prenses Latife'nin yaşadığına dair Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminden kanıt istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Prenses Latife'nin hayatta olup olmadığına ilişkin endişesini dile getirdi. Sözcü Hurtado, "Çok endişeliyiz. Hayatta olduğuna dair herhangi bir kanıtımız yok. Onun hayatta olduğuna dair açık, ikna edici bir kanıt istiyoruz."
Fransa'da Müslümanlara yönelik dışlayıcı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Fransa Senatosu'nda ayrılıkçı yasa tasarısına spor federasyonlarının resmi karşılaşmalarında başörtüsünün yasaklanmasını içeren hususun eklenmesi kararlaştırıldı. Bu arada Hollanda'nın Almere kentindeki bir camiye "Müslümanlar diri diri yakılmalıdır" ifadelerini içeren tehdit mektubu gönderildi. Caminin sosyal medya hesabından son 6 yılda 3 defa saldırıya uğradığı bilgisi de paylaşıldı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip 99 yaşında yaşamını yitirdi. Prens Philip 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği bilgisi de paylaşılmıştı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, son haberimiz sporla ilgili. İranlı güreşçiler Tokyo Olimpiyatlarında Asya'daki olimpiyat eleme müsabakalarında 2 altın madalya kazandı. Tahran Radyosu'ndan sabah haber saatimiz burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana'daki nükleer anlaşma müzakereleri etrafında. Viyana'daki Ortak Nükleer Anlaşma Komisyonu ikinci oturumu sona erdi. Buna göre yaptırımların kaldırılması amacıyla gereken girişimlerin listesinin hazırlanması ve de nükleer anlaşmanın tekrar canlandırılması hedefiyle İran'ın nükleer faaliyetleri hususunda görüşmelerin devam etmesi için uzmanların bir araya gelmesi ve özel görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı. Üçüncü tur Ortak Nükleer Anlaşma Komisyonu oturumu ise gelecek çarşamba günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ve nükleer anlaşmada olan 4+1 ülkelerin dışişleri bakanları yardımcıları düzeyinde gerçekleşecek. Viyana'da nükleer anlaşma hususundaki görüşmelerin düzenlenmesindeki güdülen amaç Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarının hepsini kaldırmak için bir mekanizma ve çözüm üretme ardından da bu sürecin doğrulanması ve yaptırımların kesin olarak lağvedilmesi için doğrulama sisteminin oluşturulması ve nihai olarak da İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesidir. Bu bağlamda Viyana müzakerelerinde adıma karşı adım diye bir husus söz konusu değildir. Bu doğrultuda Amerikan yaptırımlarının topyekün ve toplam bir şekilde kaldırılması amaçlanmaktadır. Zaten nükleer anlaşmanın tekrar canlandırılmasının tek yolu karşı tarafın özellikle de Amerika'nın ciddi iradesidir. Amerika hiçbir bahane ve komplo üretmeden yaptırımları devre dışı bırakmalıdır. Yoksa sırf Viyana'daki Ortak Nükleer Anlaşma Komisyonu'nun oturumunun düzenlenmesi ile İran bu anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmeyecektir.
Bu hususta ise Viyana'da Cuma günü düzenlenen Ortak Berjan Nükleer Anlaşması Komisyonu oturumuna katılan İran Heyetin Başkanı Abbas Irakçı, İran'ın Berjan Nükleer Anlaşması tekrar yaşatmak amacıyla ciddi etkileşimin sürdürmesine vurgu yaptığını belirterek şöyle bir açıklamada bulundu. Bunun için karşı tarafların ciddiyeti ve siyasi iradesine görmek lazımdır. Böyle olmazsa müzakerelerin sürdürmesi için bir neden yoktur. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından yasa dışı bir şekilde İran'a uygulanan tüm Amerikan yaptırımlarının kaldırılması, Berjan Nükleer Anlaşması'nın yeniden canlandırılması için gerekli ve zaruri bir adımdır. Ancak yaptırımların kaldırılmasının doğrulanmasından sonra İran nükleer faaliyetler alanındaki telafi edeceği eylemlerini askıya alacaktır. Nitekim yaptırımların kaldırılması uygulamada görülmeli, örneğin İran'ın petrol ihracatı, parasını ve masraflarını alma konusunda hiçbir sorunu olmamalıdır. İşte bugün de doğrulamaya dayalı bir sistemde oluşturulmalıdır. Bu bağlamda Viyana görüşmelerinde İran müzakere heyeti üyesi Kazım Garibabadi şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Doğrulama demek İran petrol sözleşmelerinin imzalaması ve petrolün ihraç edilmesi, gelirlerin bankacılık kanalları ile ülke içine aktarılması veya diğer tüketim amaçları için ayrılmaları ve mali kanallar üzerinden farklı işlemlerin yapılması demektir. Buna ilaveten Berjan Nükleer Anlaşması'nın yeniden canlandırılması hususunda Viyana görüşmelerindeki İran müzakereci heyeti, Berjan Anlaşması'nın tarafları ile yapılan görüşmelerde bir başka önemli konuya tartışıyor. Bu da Amerika'nın Berjan Nükleer Anlaşması'na geri döndükten sonra vaatlerine yerine getirmemesi halinde İran'ın teknik taahhütlerinde ne gibi adımlar atabileceği hususudur. Bu Berjan Nükleer Anlaşması'nın İran İslam Cumhuriyeti tarafından uygulanması deneyiminden kaynaklanmaktadır. Bu husus çok önemli bir noktadır. Dolayısıyla geçenlerde Berjan'ın uygulamasında sadece İran'ın yükümlülüklerine yerine getirmiş olmasının da tekrar yaşanmaması istenmektedir. Diğer bir husus da taahhütlerin sadece kağıt üzerinde kaldı. Berjan Anlaşması'nı uygulamadaki deneyimini gören İran'ın şu anda Berjan'ı yeniden canlandırma sürecinde Amerikan yaptırımlarının tamamen kaldırılmasının etkili bir şekilde doğrulanması, başka bir deyişle yaptırımların kaldırılmasının pratik etkisini görme arayışı içine girmesidir. İran'ın Berjan Nükleer Anlaşması'na dönüşünün anahtarı da bunların gerçekleşmesidir. Müzik.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Bağdat ve Washington görüşmeleri etrafında. Bağdat ve Washington arasındaki üçüncü tur görüşmeleri sona erdiği bir halde bu görüşmelerde Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkması hususunun öne sürülmediği bildiriliyor. Bağdat ve Washington arasındaki üçüncü tur müzakereler 7 Nisan Çarşamba günü video konferansı aracılığıyla Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in katılımıyla düzenlendi. Esasında Amerika ile Irak arasında üç tur müzakerenin şekillenmesinin temel nedeni Irak parlamentosunun Amerikan askerlerinin çıkmasıyla ilgili onayladığı karar ve bunun ardından Amerikan askeri güçleriyle Irak'ta gruplar arasında çatışmaların körüklenmesiydi. Buna rağmen bu görüşmelerin üçüncü turunda da Amerikan askeri güçlerinin Irak'tan çıkışı meselesi Irak hükümeti tarafından gündeme getirilmedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yardımcısı Hood ise bu bağlamda şöyle bir açıklamada bulundu. Bu tür görüşmelerin esnasında Irak'ta heyet Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmasına dair bir talebi öne sürmedi. Bağdat ile Washington arasındaki bu tür müzakereler ile geçen turlar arasındaki temel fark, Irak'ta tarafın Biden hükümetiyle ilk kez müzakere ediyor olmasıydı. El-Kazimi yönetimi ile eski Amerikan Başkanı Trump'un yönetimi arasındaki son iki tur görüşmeler yapılmıştı. Amerika'nın iktidarındaki bu değişiklik göz önüne alındığında Bağdat hükümetinin bu müzakere turunda farklı bir yol izlediği ve geri çekilme konusunda odaklanmak yerine Amerika ile ortaklığa odaklandığını söylemek mümkündür. Görüşmelerin sonunda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak hükümetinin Amerika ile her alanda işbirliği yapmanın ve ortaklığın güçlendirilmesinin önemini vurguladığını belirterek, Amerika'yı karşılıklı mutabakat muhtırası ve anlaşmalar imzalamak yoluyla ortaklığı güçlendirmeye çalıştı.
Bu ortaklık ekonomik, kültürel, güvenlik ve eğitim boyutlarına da sahip olacağı söylenebilir. Bağdat hükümeti, Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesi çağrısında bulunan parlamento kararını kapsayan önemli sayılan güvenlik ve askeri boyutta bile bu tür müzakerelerde Amerikan tarafı ile ortak işbirliği çağrısında bulundu. Fuat Hüseyin bu hususta şöyle açıklamada bulundu. Irak'ta ve Amerikan heyeti güvenlik alanında ortak işbirliğini vurgulamıştır ve Irak'taki Amerikan güçlerinin varlığının Irak hükümetinin IŞİD ile mücadelede güvenlik güçlerini güçlendirdiğini belirtti. İki taraf ayrıca Irak güvenlik güçlerinin ilerlemesi ve gelişmesi ışığında Amerika ve koalisyon güçlerinin rolünün artık mücadele etmek değildir, tavsiyede bulunmak ve eğitim yapmak olduğu konusunda ise mütabakata vardılar. Anlaşmanın bu önemli yönü ve boyutu ise Bağdat hükümeti açısından Amerika'nın Irak'taki askeri varlığının meşru olduğu ve aynı zamanda Bağdat hükümetinin Amerikan askeri varlığının devam etmesini istediğini gösteriyor. Aynı zamanda Irak hükümetinin bu yaklaşım çerçevesinde Amerikan birliklerinin güvenliğini korumak istediği de gün yüzüne çıkmıştır. Hatta Amerikan birliklerinin bulunduğu kışlaların Irak kışlası olarak da kabul edilmesine karar verdiği de söylenebilir. Bu nedenle bu anlaşmalara esasen Amerikan askerlerinin bulunduğu kışlalara Irak'ta gruplarında herhangi bir saldırısı Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı ve bir iç çatışma olarak da değerlendirilecektir. Son önemli nokta ise bu müzakere turunun Irak'taki Amerikan ordusunun da konumunu sarsmaması, tam tersi Amerikan ordusunu korumaya çalışması ve hükümet ve parlamentoyu birbirinden uzaklaştırması ve Irak'ın siyasi tutarlılığının da sorgulanmasına da yol açmasıdır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Ferverdin 1400, Hicri Kamer'e 27 Şaban 1442 ve Miladi 10 Nisan 2021 Cumartesi. ...22 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Ferverdin 1378'de İran İslam Cumhuriyeti ordusunun İftihar Kaynağı komutanlarından ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay 2. Başkanı General Ali Seyit Şirazi, eli kanlı terör grubu münafıklar tarafından Tahran'da şehit düştü. Hicri Şems'e 1323'te İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan ilinin kuzeyinde yer alan bir köyde dünyaya gelen Şirazi, ortaokulu bitirdikten sonra askeri okula girdi. Şirazi Despot Şah rejimi muhaliflerinden de öyle ki bu rejim tarafından önce tutuklanıp sonra hapse girdi. İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte Hicri Şems'i Behmen 1357'de hapisten çıkan Şirazi kendini İslam İnkılabı'na adadı ve inkılap düşmanları ile savaş ortamındaki siyasi sahasında etkin faaliyetlerde bulunduğu ta ki Hicri Şems'i 1360'da İmam Hümeyni tarafından orduya bağlı kara kuvvetlere komutanlığına atandı. Seyyid Şirazi Saddam'ın İran'a karşı dayattığı zorunlu savaş döneminde İran için sayısız zaferler elde etti. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21 Ferverdin 1367'de Devrik Irak rejimi savaş uçakları İran'ın batısındaki Merivan kenti ve bu kentin yakınındaki bir köyü kimyasal silahlarla hedef aldı. Saddam rejiminin bu vahşi insanlık dışı saldırısı neticesinde söz konusu bölgede yaşayan birçok savunmasız sivil insan şehit düşüp yaralandı. Yine aynı günde Irak ordusu ülkenin güneyindeki FAV operasyonel bölgesine de kimyasal bombalarla hedef aldı. Bu saldırıda birçokları şehit düşüp yaralandı. Saddam rejimi İran'da tecavüzünün son yıllarında yani Hicri Şems'i 1367'de kimyasal silahları kullanmayı artırdı. Yüzlerce İranlı sivil ve askeri şehit ederek binlercesini de yaraladı. Uluslararası toplum ve batılı devletler Saddam'ın bu gibi feci cinayetlerine yönelik susmanın yanı sıra bazı batılı devletler kimyasal silahlar elde etmek için bu rejime geniş yardımlarda bulundu. ...124 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Ferverdin 1276'da İranlı arif ve filozof Celve lakaplı Mirza Ebu'l-Hasan Tabatabai vefat etti. Hicri Şems'e 1202'de ilim ehli bir ailede dünyaya gelen Mirza Ebu'l-Hasan Tabatabai'nin babası kendi döneminin önde gelen hekim ve ediplerinden idi ve evlatlarının eğitimine büyük önem veriyordu. Mebda Haşiyesi ve Molla Sadra Maadi ve İbn Sina Şifasını Haşiye ve Divan-ı Cilve bu önde gelen İranlı arifin eserleri arasındadır. ...48 yıl önce bugün 10 Nisan 1073'te soykırımcı İsrail rejimi güvenlik ve casusluk örgütü Mossad ajanları Filistinli yetkililerden 3'ünü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta infaz etti. Kemal Nasır, Kemal Odvan ve Yusuf Necar adlarında olan bu 3 Filistinli Akdeniz üzerinden Beyrut'a nüfuz eden Siyonist İsrail rejimi komandolarınca öldürüldüler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'i 14. yüzyılda din konusunu ve dini gelişmeleri ele alacağız.
Tarih boyunca din, insan hayatının en önemli parçalarından biri olmuştur. Çeşitli biçimleri ve tanımları ile dinin bireysel ve sosyal kimliğinde önemli bir rol oynamadığı toplumu nadiren görüyoruz. Dünyada dinsizleştirme esas olarak 19. yüzyıl Avrupa'sında ortaçağ dini egemenliğine tepki olarak gelişen ve laiklik olarak da tanımlanan bir olgudur.
Modern çağın başlangıcı ve deneysel bilimin şaşırtıcı kazanımları ve başarıları sürecinin yavaş yavaş başlamasıyla birlikte düşünürler arasında deneysel bilimin insan yaşamının tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği fikri oluştu. Bu fikir dinin alanını giderek daha fazla daraltarak dini bilimle değiştirme fikrinin oluşmasına neden oldu. Bu arada dinler üzerine iki görüş ortaya çıktı. İlk görüş dini ahlaka veya yalnızca bireysel maneviyata indirgedi. İkinci görüş dinlerin temelini tamamen reddediyordu. Örneğin pek çoğu David Hume sayesinde dinin kökenini insan korkusuna ve cehaletine atfetti. David Hume'ye göre insan doğal afetlerin nedenleri ve kökleri konusundaki cehaletinden dolayı Tanrı'ya yöneldi ve ona sığınıp bu afetleri ona atfetmiştir. Ona göre bilim çemberi ne kadar geniş olursa din o kadar marjinalleşecektir.
Böyle bir çağda modern insan kendini mükemmelliğin zirvesinde gördü ve geçmişe ve tarihe ihtiyaç duymadığını da hissetti. Dininden ve inançlarından uzaklaşmasına ve yalnızca teknolojinin gelişimi ve maddi çıkarlar gibi idealleri düşünmesine neden olan bu aldatıcı gurur gitgide büyüdü. 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında ve Hicri Şems'i takviminde 14. yüzyılın ilk yıllarında Batı dünyası sanayileşmeye doğru daha hızlı ilerledi. Bu dönemde Batılı insan kendini herhangi bir ekolun prangalarından kurtardı ve tam da bir özgürlüğe yöneldi. İnsanoğlu dünyayı kayıtsız bir şekilde geçirmek istiyordu. Ancak içeriden boşluk duygusu gibi değişikliklerin olması, dışarıda şiddet ve büyük savaşların çıkması, böyle bir insanın her şeye şüpheyle bakmasına neden oldu. Bilimin ilerlemesine, daha iyi bir refah ve yasal koşullarda yaşamasına rağmen kendine güvensiz, anonim ve boş hissediyordu.
İnsanlığın 20. yüzyıla geçişiyle birlikte bilimcilik, bilimle ilgili hayal kırıklığına yol açtı. McGill Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Charles Taylor, bireyciliğin 20. yüzyıl insanı için ilk endişe kaynağı olduğunu belirtti. Taylor'a göre bu ben merkezcilik insan hayatını anlamsız, dar görüşlü hale getirip onu anlam açısından yoksullaştırıp aynı zamanda insanların başkalarına dikkat etmesini engellemesine yol açtı. Bu durumda insanlar artık büyük hedeflere dair bir anlayışa sahip olmadıklarını ve kendilerini bir şey veya başkaları için feda etmelerinin de bir anlamı olmadığını belirtti.
Thank you. Bu bağlamda ünlü İsviçreli psikolog Carl Gustav Jung gibi düşünürler, çağdaş insanın hayatının anlamına yönelik ihtiyaçlarına dair ve üstün kavramlara yönelik teoriler sundular. Carl Gustav Jung şöyle bir açıklamada bulundu. Kuşkusuz çağdaş insanın erdemlere ve faziletlere yönelik karakterleri kalıcı değildir. İnsan, bilimin, teknolojinin ve organizasyonu olmanın da yararlarını deneyimledi. Aynı zamanda da bu yeni teknolojilerin ne kadar felaket doğurabileceğini de gördü. Modern insan artık dikkatini büyük ölçüde maddi ve görünüşte kalan işlerden ziyade içsel dönüşümlerine ve değişikliklerine çevirmiştir. Bu eğilim, insanın iç dünyasından, dış dünyadan alamayacağı bir şey beklediğini göstermektedir. Aslında insanlar hayatın anlamını ve kavramını da arıyor.
Aynı zamanda Doğu dünyasındaki din durumu Batı'dakinden daha acınacak haldeydi. Çünkü Batı'da en azından ara sıra Tanrı bireysellik dünyasında maneviyat ve ahlak biçiminde yaşamaya devam etti ve hayatta kaldı. Doğuda ise din, toplulukları uyuşturmak için ve kapitalizmin elinde bulunan bir araç olarak görülüyordu. Materyalizmin yayılmasıyla birlikte evrenin en üst kademesi maddiyata ayrıldı ve sonuç olarak her türlü metafizik durum ve Tanrı'nın var olma ihtimali ortadan kalktı.
İslam dünyasında da dindarlığın durumu dinin siyasetten ayrılmasıyla şekillenmiş ve İslam ülkelerinde hiçbir hükümetin planlama ve sosyal ilişkiler için dine yönelmesine izin vermiyordu. Aslında İslam ülkelerinin tüm hükümetleri laikli, öyle ya da böyle kabul etmişti. İslam dünyasının bir diğer sorunu ise batılılaşmaydı. Bu hastalık nedeniyle dini, batı yaşamının ilişkileriyle uyumlu hale getirmek için her türlü çaba gösterildi. Bu dönemde İslam savunmak istense bile, İslam'ın öğretileri batının öğretilerine göre şekillendirilmeye çalışıldı. Batı bilimi o kadar etkiliydi ki, İslam'ı deneysel birimlerin öğretilerine uyarlamak için tüm çabalar sarf edildi.
Ancak 20. yüzyılın ortalarında ve Hicri Şemsi takvimde de 14. yüzyılın 4. ve 5. 10 yıllarında dünya sosyal alanda dinin canlanışına mucizevi bir şekilde tanık oldu. Düşünürlere göre dini fikirlerin ve toplumsal hareketlerin küresel olarak geri dönmesi 20. ve 14. yüzyılların en beklenmedik olaylarından biridir. Böyle bir gelişmenin beklenmediği, bu olgunun siyasi gelişme, modernleşme ve laiklik konusunda kabul gören görüş ve fikirlere ciddi şekilde meydan okumasından kaynaklanmaktadır.
Hicri Şems'i 14. yüzyılın ortalarında dünyanın bir köşesinde İran-İslam inkılabının doğuşu ile büyük bir değişim meydana geldi ve dini düşünceye dayalı siyasi ve sosyal bir sistemin oluşması dünyayı hayrete düşürdü. İran-İslam inkılabı Durkheim ve Max Weber gibi insanların görüşlerine değişikliği uğrattı. Onlara göre rasyonalizasyon sürecinde toplum kutsal unsurları da marjinalleştirir. Böylece yavaş yavaş bu unsurları ortadan kaldırır ve sonuçta da rasyonel unsurları onların alternatifi olarak ortaya çıkarır. Ancak bu dönemde dinin varlığı rasyonalite ve bilim ile beraber ortaya çıktı.
İran İslam İnkılabı, insanın haysiyetinin ve gururunun, dinin ve yüksek manevi değerlerin içinde yattığı mesajını vermişti. Ancak büyük ilahi peygamberlerin yoluna devam ederek adalet ve maneviyat kokusunun dünyaya yayılabileceğini öne sürdü. İslam İnkılabı, siyaset, ekonomi, hukuk ve sosyal gelenekler gibi insan hayatının normal durumları ile ilgili doğru ve kapsamlı bir program sunarak, dini değerlere dayanarak başarıya ulaşabileceklerini vaat etti.
1979 İran İslam İnkılabı, dinin kökenlerinden, dinin liderlikten ve ilahi destekten doğan ideallerle Doğu ve Batı'nın ve de İslam dünyası üzerinde de birçok etki yarattı. Bu devrimin din karşıtı doğru bloğu üzerindeki etkileri, laiklik yanlısı Batı bloğunun etkisinden çok daha derin oldu. Bu yüzyılda İslam dünyası, hükümdarlarının beceriksizliği ve despotluğu, bir yandan da iç huzursuzlukları ve diğer yandan da yabancı kolonilerle çatışmalar nedeniyle pek çok sorunla yatıp kalkıyordu. İslam İnkılabı öncesi İran'daki siyasi ve sosyal durumun bu dönemde gerektiği iyi özelliklere sahip olmaması nedeniyle zalim ve ehliyetsiz hükümdarlar ülkenin kültür ve medeniyetinin büyümesi ve gelişmesi zeminini neredeyse yok etmişlerdi. Bu bağlamda Batı öğretilerinin modernizm ekolü çerçevesinde yayılması isteniyordu. Ayrıca Hicri Şems'i 14. yüzyılda dinin ve dini üretilerin işlevselliği hem de o günkü küresel ve bölgesel koşullar altında en önemli meselelerden sayılırdı.
Bununla birlikte İran İslam İnkılabı'nın dünyada ortaya çıkışı, dini düşüncenin yeniden düşünülmesinin ve mücadeleci ve devrimci İslam'ın ortaya çıkışının başlangıcıydı. İslam devriminde olup biten temel husus, bir dinin bir ulus için bağımsızlık ve özgürlük yaratabilmesiydi. Bir ulusu kölelikten kurtarması ve onlara özgüven ve umut dersi vermesiydi. Son olarak bir dinin, bir ulusun bireysel ve sosyal yaşamında kesin ve belirleyici rol oynayabildiği de ortaya çıktı. İslam devrimi sırasında Marksist bir ideolojiye sahip olan dünyadaki 50'den fazla ülke, İslam devriminin zaferiyle İran'da dinin neden kitleleri uyutan bir unsur haline gelmediği sorusuyla karşı karşıya kaldı. İslam devriminin zaferinden 6 aydan kısa bir süre sonra ideolojisi Marksizm olan 30'dan fazla ülkede camiler ve tapınaklar yeniden faaliyete başladı ve din sosyal ilişkilerde kendi yerini buldu.
İran milletinin devrimi dini doğası ile İslamcılığın ateşini ve Müslüman topluluklar arasında baskı ve yolsuzluğa, adalete ve bağımsızlığa karşı mücadeleyi de fitilledi. Bu hamlelerin güçlü ve hegemonik ülkelerin zayıf unsurların servetlerini de yağmalamak için uyguladıkları düzeni bozması doğaldı. Bu nedenle zaferin ilk günlerinden itibaren bu devrimi yok etmek için birçok güç yoğun çabalar başlattı. Batı'daki din ve İslam karşıtı meseleler her şeyden çok insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarına aynı anda dikkat eden ve insan toplumlarının da ilerlemesinin temellerine dikkat alan bir dinden korktuklarını da göstermektedir.
15. yüzyıl Hicri Şems'e girdiğimiz sırada tanrısız hayatı ileri süren ekoller ve düşünceler birbiri ardı sıra kapasitesi tükenmiş görünüyor ve artık materyalist okullarda takılıp kalan insanların zindeliğini kaybettiği kesin bir şekilde söylenebilir. İnsanların hem kişisel hem de sosyal olarak dine ihtiyaç duyduğu gerçeğini inkar etmek mümkün değildir. Bu nedenle bir Rus yazar olan Tolstoy'a inanç nedir diye sorulduğunda şöyle diyor. İnanç insanın birlikte yaşadığı şeydir. İnanç insan hayatının sermayesidir.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle yakından tanışalım.
...2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak tanınmıştır. İran toprakları sahip olduğu büyük çeşitliliği nedeniyle meyve ve sebze açısından dünyada bu konuda söz sahibi ülkelerden biridir.
Bu sebeplerden dolayı sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında dizi programlar hazırladık. Bugün sizlerle sohbetimizin bir diğer bölümünde beraberiz.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere meyveler en yararlı besin maddelerinden biridir ve her insan kendi beslenme modelinde meyveleri yerleştirmekte onların eşsiz özelliklerinden yararlanabilir. Bugün tekrar sizlerle beraber ormanın mutluluğunu yaşarken çok faydalı ve bir o kadar da hoş kokulu meyvelerden ayva ve değerli özellikleri hakkında konuşacağız.
Bilimsel adı Oblongata sidonia olan ayva ağacı, genelde Avrupa, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Asya'da yetişen küçük bir ağaçtır. İran'ın kuzeyi, Kafkaslar ve Arabistan'ın güneydoğusuna yaban olarak yetişmesi nedeniyle ayvanın kaynağı özellikle İran ve Kafkaslar olarak biliniyor. İran'da ise sırasıyla Fars, İsfahan, Kerman ve Erdebil illeri ayva yetiştirilen bölgelerdir. Fakat İsfahan ayvası koku ve kalite olarak çok daha özeldir ve hatta bazı komşu ülkelere bile ihraç ediliyor. Ayva mevsimsel bir meyve olarak genelde sonbaharın başlarından kışa kadar manavlarda tezgahları süslüyor.
Ayvanın birçok çeşidi vardır fakat iki çeşidi İran'da daha çok tanınır. Kokulu ayva genelde konik uçlu oval bir şekle sahiptir. Kabuğu yumuşak, rengi sarı ve eti ise beyazdır. Ayvanın bir diğer türü ise ananaslı ayvadır ve biraz armuda da benzer. Kabuğu ve eti yetiştiğinde ise sarı, tadı ise biraz mayhoş ve ananas tadını da andırır.
Botanik açısından ayva ağacı 4-5 metre boyunda kırmızı kahverengi gövdeli bir ağaçtır. Yapraklarının kenarları tırtıklı, üstü tüylerle kaplı ve tozlu bir görünüme sahiptir. Çiçekleri ise iri,
beyaz veya pembeye çalan beyaz renklidir ve meyvesi de iri, tüylü ve her biri 12 tane çekirdeğe sahiptir. Meyvesi olgunlaşınca sarıdır, hoş kokuludur, tadı tatlı veya biraz ekşimsidir. Ayvanın meyvesi, çekirdekleri ve yaprakları kullanılır.
Ayva meyvesi %84 su ve çoğu şeker olmak üzere %15 karbonhidrat içermektedir. Yağ ve protein oranı ise çok düşüktür. Meyve bunlara ek olarak da pektin, tanin, organik asitler, C vitamini ve mineral tuzlarına ilaveten bir çeşit eter içerir ve bu yüzden de kokusu keskindir. Buna ilaveten meyvenin tohumlarında %14-18 oranında tutkal maddeler, %16-20 oranında yağ, tanin, renkli maddeler ve yüksek oranda protein, az miktarda amigdalin ve amülsin yer alıyor.
Ayva çekirdeğinin dış kabuğu yaklaşık %20-22 oranında musilaj içerir. Bu da su ile birlikte jöle haline gelmesine sebep olur. Bu jel çok koyudur, öyle ki bir fincanda ılık suda bekletildiğinde yumurta akı kadar koyu bir jel elde edilir. Bu jel kumaşları kolalamak, saç jölesi ve hatta cilt maskesi olarak kullanılır. Bunlara ilaveten öksürük ve boğaz ağrısına da iyi geldiği biliniyor. Özellikle sıcak su içinde beklettiğiniz ayva çekirdeği öksürük kesici doğal ilaç olacaktır. Soğuk kış aylarında ayva çekirdeği suyu hazırlayarak ve hatta dilerseniz limon veya balla tatlandırarak ev yapımı öksürük şurubunuzu oluşturabilirsiniz.
Ayva da birçok meyve gibi A, B, C vitaminleri, lif ile potasyum, bakır, selenyum, çinko, fosfor, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller ve zengin besin maddeleri içeriyor. Öyle ki C vitamininin günlük ihtiyacın %25'ini, K vitamininin %4'ünü, A ve E vitamininin günlük %1'ini karşılar. Ayva tıbbi açıdan neşelendiren, kalp, sinirler ve mideyi güçlendiren ve sade ishalleri durduran bir meyvedir. Kusmayı bertaraf eden ve tükürük salgısını da azaltan ayva, yoğun bağırsak iltihabı, kan hastalıkları ve kadınlara özel rahatsızlıkların tedavisinde yararlanılır.
Altın elma olarak da bilinen ayva, eskiden beri depresyon, mide ülseri ve kalp gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Çok az kalorisi olan ayva lif kaynağıdır. Öyle ki 100 gram ayvanın sadece 57 kalorisi vardır. Ayrıca sodyum, kolesterol ve doymuş yağ oranı düşüktür. Tüm bu özellikler kilo vermek ve sağlıklı beslenmek için ayvanın doğru bir seçim ve meyve olduğunu gösteriyor.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi ayva günlük C vitamininin %25'ini karşılar. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken birçok iltihaplı hastalıklara da tedavi eder. Bu meyve ve çekirdek özleri ile dermatit ve sistit hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca alerjik hastaların kullandığı birçok besin maddesinde ise kullanılır.
Ayva meyvesini hem pişmiş olarak reçel veya tatlı ve komposto ve hem de çiğ ve hatta kurutulmuş da bitki çayı olarak kullanılır. Çekirdeklerinin kabuğundaki musilaj nedeniyle sudaki jöle hali daha önce belirttiğimiz durumlarda kullanılır. Fakat ayva çekirdeklerinin kabuğunu ayırmamak gerekir, zira suyla temas halinde zehirli madde olan siyanidrik asit üretir. Harici kullanıldığında ise yumuşatıcı etkisi vardır. Bu yüzden cilde kullanıldığında yanıklar, güneşin zararlı lekeleri, donma ve dudaklardaki çatlaklar veya yarıkların tedavisinde etkilidir. Bunun için 100 ila 150 gram ayva çekirdekleri 1 litre suda kaynatılır ve günde birkaç kez bölgeye sürülür.
Ayva yapraklarının da bir glukosit üreten, siyanik asit içerdiği için sinirlerin yatışması ve ağrıların giderilmesi için de çok faydalıdır. Ayrıca soğuk algınlığı nedeniyle ortaya çıkan semptomları azaltır. Ses tellerinin yumuşamasında etkilidir, uykusuzluğa karşı etkilidir ve kan şekerini dengeler. Ağız içinde oluşan afterları yok ederken sindirim sistemindeki zararlı mikropları öldürür, karaciğer fonksiyonlarını koruması ile bilinir. Ayva yaprakları böbreklerin düzenli ve sağlıklı olarak işlevlerini yerine getirebilmesini sağlarken göz kuruluğunu da karşı etkilidir. Ayva yaprakları turunç çiçekleri ile yapılan bitki çayına biraz balın karıştırılması uykusuzluk ve ağır öksürüklere de çok iyi geliyor. Yapılan araştırmalar ayva yapraklarının pektin içerdiğini gösteriyor. Pektinde kan dolaşımına yardımcı olur. Bu yüzden ayva yaprağı özünün düzenli kullanılması tansiyonu normalleştirirken yükselmesini de engelleyebilir.
Ayva yağı da önemli oranda şifalı etkisi vardır. Bunun için bir ayvanın suyunu yarısı kadar zeytinyağı ile karıştırılarak suyu çekilene ve yağının geriye kalmasına kadar kaynatılır. Bu şekilde elde edilen ayva yağı ise kronik ishal, kanlı balgam, hepatit, mide ve bağırsak ülserleri için faydalıdır. Dış kullanımda ise bu yağın cilde sürülmesi ise cilt hastalıkları, saç köpeği ve ağız yaraları için yararlıdır. Vücuda masaj yapılınca ise fazla terlemeyi önler.
Cildin yaşarması ve kırışıklıkları önlemek için ayva kabuğunu 15 gün içinde biraz alkol karıştırılan suda bekletin, sonra süzgeçten geçirip losyon olarak yüzünüze kullanılması yeterlidir. Bu arada unutmamak gerekir ki ayvanın üzerindeki sarı tüyler boğaza zararlıdır ve sesin tıkanmasına sebep oluyor. Bu yüzden ayvayı tüketmeden önce onu iyice temizlemek gerekiyor.
Mevsimsel bir meyve olduğu için yılın diğer aylarında ayva çayı birçok tedavi özelliğe sahip olan bu meyvenin en iyi alternatifi olarak kullanılabilir. Bunun için kurutulmuş olan ayvayı çay gibi demlemek yeterli olacaktır. Tabii ki kurutulmuş ayva bazı yemeklerde çeşni olarak kullanılır. Ayva çayı için tam olgun olan ayvaları seçin, iyice yıkayın, üzerindeki tüyleri altın rengindeki kabuğu görülene kadar temizleyin. Daha sonra ayvayı rendeleyin. Bir tepsi üzerine oda sıcaklığında kurumasını bekleyin. Tabii ki tam da kurumamasına dikkat etmek gerekir. Daha sonra tam ısınmış, hiç yağ kullanmadan ve sıcaklığı her yere eşit dağılan bir tavada rengi koyu kahverengi olana kadar kavurun. Bitki ayva çayınız hazır. Her kişi için bir kaşık kurutulmuş ayvayı demliğe koyarak üstüne eklediğiniz suyun demlenmesi için 20 dakika fırsat verin. Tabii zevke göre safran veya tarçın da eklenilebilir.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de yararlı olmasını umut ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikastı isimli seri sohbetimizin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Şehit Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın uluslararası mahkemelerdeki takibini ele alacağız.
General Şehit Süleymani suikastı, Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşması içeriği uyarınca savaş saldırganlığı örneği olarak ele alınabilir. Tecavüz ve saldırganlık suçu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren 4 suçtan biridir. İran'da uluslararası hukuk profesörü Dr. Reza Musazade şöyle diyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Haziran 2010'da Kampala'da kabul gören saldırganlık suçunun tanımına ilişkin kararının 8. maddesi şöyledir. Saldırganlık suçu, plan yapma, hazırlık yapma ve harekete geçme veya etkili bir konumda bir hükümetin siyasi veya askeri eylemini kontrol eden veya yönlendiren kişiler tarafından gerçekleştirilme sürecidir. Doğası, şiddeti ve kapsamı göz önüne alındığında Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın açık bir ihlali olan bir eylemdir.
Köln Üniversitesi Uluslararası Barış ve Güvenlik Hukuku Enstitüsü Müdürü Dr. Klaus Kress şöyle düşünüyor. Saldırganlık suçu, özü, şiddeti ve ölçeği açısından Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın açık bir ihlali olan ve bir hükümetin siyasi ve askeri eylemlerinde etkili olan bir makamca yönlendirilen ve kontrol edilen bir eylemin planlanması, hazırlanması, başlatılması ve uygulanmasıdır.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Anlaşması'nın 8. maddesi ve Kampala Zirvesi'nin Haziran 2010'da kabul ettiği karara göre bir ülkenin topraklarını ve toprak bütünlüğünü ihlal etme ve işgal etmenin yanı sıra bir ülkenin silahlı kuvvetlerine saldırmak da bir saldırganlık örneğidir. Buna göre İran ve Irak'ın üst düzey askeri komutanlarına yönelik saldırı saldırganlık suçunun açık bir örneğidir. Bu nedenle Amerika hükümetinin eylemi ve Amerika hükümetinin General Süleymani'ye karşı cinayet ve suikast talimatı açık bir saldırganlık eylemi ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı ihlali olarak kabul edilmelidir. Operasyonu doğrudan yönlendiren Amerika dönem başkanı Donald Trump, diğer faillerle birlikte uluslararası suç işleyenler olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla bu korkakça suikasta saldırganlık suçunun ispatlanmasıyla Şehit Süleymani suikastının faillerinin ve azmettiricilerinin cezai sorumluluğu da kanıtlanmıştır.
İran'ın Şehit Şamran Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Dr. Hüseyin Agayi Cennet Mekan şöyle diyor. Güvenlik Konseyi görevlerini tüzüğü gereği yerine getirirken bir saldırganlık durumu tespit ederse bu durumu ve saldırganlığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönlendirebilir. Ancak Güvenlik Konseyi 6 ay içerisinde harekete geçmezse mahkemenin şubesi bir üye devletin talebi üzerine veya savcının talebi üzerine soruşturma yetkisi verebilir. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin anlaşmasının gözden geçirilmesi konferansının son belgesi de saldırganlık suçuna bakılmasını Güvenlik Konseyi tarafından saldırganlığın tespitiyle şartlandırmamıştır.
Bir üye devletin dava açması veya savcı tarafından doğrudan soruşturma başlatılması, o ülkenin uluslararası ceza mahkemesi üyesi olması gibi koşullara tabidir. General Süleymani suikastı olayında bu konuyla ilgili hükümetlerin hiçbiri mahkeme üyesi olmamıştır ve değildir. Ne suç mahalle Irak, ne de vatandaşları suç işleyen Amerika, ne de vatandaşı bu cinayet dolu davranışa kurban giden İran bu mahkemeye üye değildir. Irak, Amerika ve İran'ın mahkemeye katılmadığından Amerika'nın üye olmayan bir devlet olarak mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesi zordur. Bu nedenle mahkemenin bu şekilde konuya müdahil olması mümkün değildir. Ancak Irak'ta General Süleymani'ye suikast düzenleyen insansız hava aracı operasyonunun Almanya'daki Amerika Ramstein hava üssü tarafından kontrol edildiğinin kesin olarak kanıtlanması, Almanya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi üyeliği göz önüne alındığında savcının müdahale etmesini mümkün kılacaktır.
Bazı uzmanlar Ramstein'deki Amerika Hava Kuvvetleri üssünün rolünü İHA operasyonları için çok önemli olduğuna inanıyor. Çünkü Irak dahil Batı Asya'daki İHA saldırıları veya operasyonları yerkürenin yuvarlaklığı ve eğriliği nedeniyle doğrudan Amerika topraklarından gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle bilgi ve talimatlar Amerika Birleşik Devletleri'nden Ramstein üssü aracılığıyla General Şehit Süleymani suikastına karışan insansız hava araçlarına aktarılmıştır.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Metin şöyle diyor: Alman ceza hukukuna göre hileli cinayet halk için bir tehlike kaynağıdır ve kamu çıkarlarını ihlal ederken güvenliği de tehdit ediyor. General Kasım Süleymani suikastı hileli bir cinayet olarak kabul ediliyor. Çünkü ilgili Irak makamlarının resmi daveti üzerine Irak'a seyahat eden General Süleymani ve arkadaşları işgalci güçlerin saldırısını beklemiyordu. Böyle bir durumda doğal olarak kendilerini savunmak için hiçbir hazırlıkları veya fırsatları yoktu ve Amerika rejiminin gafil avlama ilkesini kullanması aldatıcı bir suikastın ta kendisiydi.
Alman hükümeti de General Süleymani suikastı sırasında mantıksız bir duruş sergileyerek Amerika rejimine desteğini gösterdi. Amerika'nın korkakça hareketini İran'ın provokasyonlarına bir tepki olarak nitelendirdi. Bu nedenle Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğini Ramstein hava üssü aracılığıyla kesin olarak kanıtlamak suretiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı General Süleymani ve arkadaşlarına yönelik suikastı bu mahkeme anlaşması çerçevesinde ele alıp takip edebilir.
Mahkemenin davaya bakma yetkisini başlatmanın başka yasal yolu da var. Bu da Irak hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin davaya istisna olarak bakma yetkisini kabul etmesidir. Irak hükümeti mahkemenin yargı yetkisini kabul ederek bu suikastı ülkesine yönelik bir saldırı suçu olarak görebilir ve Amerika eylemini kovuşturabilir. Roma Anlaşması olarak bilinen Uluslararası Ceza Mahkemesi Anlaşması'nın 8. maddesi uyarınca Amerika Birleşik Devletleri tarafından güç kullanılması bu ülkenin Irak ile yaptığı anlaşmaya ters düştüğü için Irak'a saldırganlığın örneği sayılmaktadır. Tabii ki uluslararası toplumda cezayı kovuşturmanın önündeki engellerden biri devlet başkanlarının iç işlerine karışmama ilkesine dayalı olarak dokunulmazlık haklarının olmasıdır. Neyse ki Roma Anlaşması'nda liderlerin cezai kovuşturulma dokunulmazlığı ilkesi kaldırılmıştır.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Anlaşması'nın 27. maddesi, devlet başkanlarının ister ulusal, ister uluslararası hukukta varsayılan dokunulmazlığının bu mahkemede söz konusu olmadığını belirtmiştir. Bazı hukuk uzmanları siyasi liderlerin veya yetkililerin göreceli dokunulmazlığının görev süresi sona erer ermez kaybolacağına ve suçlu liderlerin kovuşturulabileceğine inanmaktalar. Bu arada dönemin Sudan Cumhurbaşkanı'nın tutuklanması, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın tutuklanması, Liberya Cumhurbaşkanı'nın tutuklanması ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Belçika Mahkemesi tarafından tutuklanması gibi bazı uluslararası davalarda da suçlu liderlerin yargılanabileceğini gösteriyor. Buna göre eski Amerika Başkanı Donald Trump tarafından General Süleymani'ye suikast talimatı verilmesi ve bu suikastin düzenlenmesi suçu da artık yargılanabilir.
General Süleymani ve arkadaşlarına yapılan suikast, diğer uluslararası suçlar gibi evrensel yargı ilkesi temelinde tüm ülkeler tarafından ele alınabilir. Uluslararası suçlar, doğasında bulunan kötülüğü veya çeşitli olumsuz sonuçlarından dolayı uluslararası topluma zarar veren ve uluslararası toplumun evrensel vicdanını etkileyen durum olarak kovuşturulabilir. Tanınmış bir hukukçu olan Antonio Cassese'ye göre uluslararası suçların üstesinden gelmek için evrensel yargı ilkesi üzerinden harekete geçmek gerekir.
Evrensel yargı ilkesine göre suçun yeri ve sanık ile mağdurun uyruğu ne olursa olsun tüm ülkeler uluslararası toplumun temel ve önemli çıkarlarına zarar veren kişileri yargılayabilir. Buna esasen General Süleymani, Ebu Mehdi Mühendis ve arkadaşlarının suikastı kovuşturulabilir. Çünkü Batı Asya'da ve dünyanın başka yerlerinde pek çok kişi IŞİD gibi terörist grupları kendi alçak gönüllülüğü, cesaretiyle ortadan kaldırabilen ve tekfirci terörüne karşı mücadelenin bayraktarı olarak General Süleymani'yi görüyor.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikastı isimli seri sohbetimizin 9. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Irakçı nükleer anlaşmanın yolu yaptırımların tamamen kaldırılmasında Amerika'nın güçlü iradesini gerektiriyor. Enric Mora'nın Viyana zirvesinde yaptırımların kaldırılmasına ilişkin özel görüşmelerle ilgili sözleri. Uluslararası Af Örgütü yaptırımların İranlıların yaşamları üzerindeki yıkıcı etkilerine ilişkin rapor hazırlayacak. Bagrike'nin yaptırımların İranlıların milli kararlarına karşı koyma gücü yok. Güney Kore Başbakanı İran'ı ziyaret edecektir. Siyonist rejim ve İran'ın füze savunma programı hakkındaki iddiaların tekrarı yayınlandı. Hücretül İslam Şehriyarı, İran ve Irak milletlerinin birliği, Müslümanların birliği ve düşmanların zilletidir. Mısır, Türkiye'li müzakereleri askıya aldı. Türkiye'de 253 kişi daha koronadan yaşamını yitirdi. Amerikan Büyükelçisi, Irak'taki büyükelçiliğimizi kapatmak niyetinde değiliz. Suudi koalisyon savaş uçakları Yemen'in Mağrib eyaletini bombaladılar. Ve Tokyo Olimpiyatları elemelerinde iki İranlık yüreşçi altın madalya kazandı.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.